Item 39, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 500. 10-22. Bütün M4'ler bir kum tepesinin rüzgar almayan bölgesine sığınmıştı. Büyük bir gösteriye hazırlanıyormuş gibi sıralanmışlardı. Adamlar sırtlarını eğip araçların yanına gizlenmişti. Ama karanlıkta ayrıntıları seçmek zordu. Şisur'un çeyrek mil dışındaydılar. Cassandra, Kane'le birlikte safları dolaşıyordu. Gece görüş gözlüğünü takmış, haki tulum ve şapkalı kum pançosu giyip kemerle tutturmuştu. Kane bir eli kulaklığını örterek yürüyor, raporu dinliyordu. 20 askerlik bir grup 10 dakika önce yola çıkmıştı.
Anlaşıldı, yeni emirler için bekleyip.
Elini indirip Cassandra'ya doğru eğildi.
Ekip kasabanın eteklerine vardı.
Bölgeyi kuşatsınlar, kasabayı da harabeleri de, nişan alınacak uygun bir yer seçsinler. Kimsenin ya da hiçbir şeyin oradan ayrılmasını istemiyorum.
Tamam yüzbaşı. Kane boğazındaki mikrofona konuşup emirleri tekrarladı.
Safların arka tarafına helikopter taşıyan 6 kamyonun yanına doğru devam ettiler. Helikopterler brandayla örtülmüş kızaklara bağlanmıştı. Son 2 kamyona kadar yürüdüler. Adamlar helikopterleri bağlayan ipleri çözüyordu. Branda rüzgarda havalanıp yukarılara uçtu. Cassandra bu manzaraya kaşlarını çatarak baktı.
''Bunlar senin en iyi 2 pilotun mu?'' diye sordu telsizle işi biten Kane'e.
''Serseriler öyle olsalar iyi olur.''
Kane'in gözleri fırtınadaydı. Hem Cassandra'nın hem Kane'in hayatları bu görevin başarısına bağlıydı. Mezardaki başarısızlık ikisini de kötü duruma sokmuştu. Kendilerini Lonca'ya kanıtlamak zorundaydılar. Ama Cassandra Kane'de bir tuhaflık, hiç görmediği bir vahşilik, daha az mizah, daha çok derin öfke görüyordu. Yenilgiye uğramış, sakatlanmış, yaralanmıştı. Kimse Kane'e bunu yapıp hayatta kalamazdı. Arkası açık kamyonlara ulaştılar. Cassandra bekleyen 2 pilotu buldu. Onlara doğru yürüdü. Kasklarını kollarının altına sokmuş, radar verilerini besleyen elektronik kabloları izliyorlardı. Bu havada uçmak yalnızca aletlere güvenerek uçmak anlamına geliyordu. Görüş mesafesi sıfırdı. Pilotlar onu tanıyınca doğruldu. Ama herkes pançolarına sıkıca sarıldığı için bu çok zordu. Cassandra onları baştan aşağı süzdü.
''Gordon, Fowler, bu kuşları havalandırabileceğinizi düşünüyor musunuz? Fırtınada.''
''Evet efendim.'' dedi Gordon.
Fowler kaşlarını çattı.
''Motorlara elektrostatik kum filtreleri taktık. Radara kum fırtınası yazılımı yükledik. Hazırız.''
Rüzgar ulurken bile Cassandra yüzlerinde korku görmüyordu. Aslında ikisi de büyük dalgalarla mücadeleye hazır sörfçüler gibi heyecanlıydı.
''Benimle sürekli temas halinde olacaksınız.'' dedi Cassandra. ''İletişim kanalım sizde var.''
Adamlar başlarını salladı. ''Biriniz kasabayı, diğeriniz harabeleri keşfedecek. Kane de bilgisayarlarınıza yüklenecek bir yazılım var. Birincil hedefimizin sinyalini almanızı sağlayacak. Hedefe zarar verilmeyecek. Tekrar ediyorum, zarar verilmeyecek.''
''Anlaşıldı.'' dedi Gordon.
''Başka düşmanla karşılaşırsanız gördüğünüz yerde vurun.'' diye sözlerini tamamladı.
Adamlar yine başlarını salladı.
Cassandra döndü.
''Bu kuşları havalandırın öyleyse.''
10-25 Omaha Safiya'nın elleri ve dizlerinin üzerine çöküp tek eliyle yerdeki kumları süpürmesini seyrediyordu. Dikkatini yoğunlaştırması zordu. Onun yanında çalışmanın ne kadar harika olduğunu unutmuştu. Alnındaki minik ter damlacıkları da meraklandığında sol gözünün kırışmasını, yanağındaki tozları fark ediyordu. Bu hep tanıdığı Safiya'ydı Tel Aviv'den önce. Safiya süpürmeye devam etti. Onlar için hiç umut var mıydı? Safiya onun durduğunu fark edip başını kaldırmıştı. Omaha kıpırdanıp boğazını temizledi. ''Ne yapıyorsun?'' diye sordu. Yeri temizleyişini işaret ederek.
''Temizlikçi yarın geliyor.''
Safiya arkasına yaslanıp başının üstündeki duvara vurdu.
''Burası Güneydoğu tarafı. Her sabah Güneydoğu'dan doğan sabah yıldızını temsil eden taş.''
''Doğru, bunu sana ben söyledim. Ne olmuş?''
Safiya son 10 dakikadır sessizlik içinde çalışıyor, Painter'ın getirdiği malzemeleri diziyordu. Her zamanki çalışma tarzıydı bu. Zamanının büyük bölümünü anahtarları inceleyerek geçirmişti. Omaha ne zaman bir soru sormaya kalksa elini kaldırmıştı. Safiya süpürme işine geri döndü. hangi duvarın hangi gök cismini temsil ettiğini belirledik. Güneş, ay ve sabah yıldızı. Ama şimdi hangi anahtarın hangi gök cismine uyduğunu bulmamız gerekiyor.
Omaha başını salladı. Tamam, sen şu anda neyi buluyorsun?
Antik zamanlar bağlamında düşünmeliyiz. Bu Cassandra'nın yapamadığı bir şey. Modern zamanları antik zamanlarla karıştırdı. Cevap bu gerçekte yatıyor.
Omaha'ya bakıp onu test etti. Omaha duvara baktı. Bu bulmacayı çözmeye kararlıydı. Sabah yıldızı aslında yıldız değil, gezegen. Daha açık konuşmak gerekirse Venüs.
Romalılar tarafından saptanıp isim verildi.
Omaha doğruldu. Sonra anahtarlara bakmak için döndü.
Venüs Roma'nın aşk ve güzellik tanrıçasıydı. Çömelip tepesinde sabah kraliçesinin büstünün bulunduğu mızrağa dokundu. Ve burada mutlak bir güzellik var.
Ben de öyle düşündüm. Eyüp'ün mezarı gibi burada da mızrağı sokabileceğimiz bir yer olmalı, yerde bir delik.
Aramaya devam etti. Omaha da ona katıldı ama başka bir yer aradı. Yanılıyorsun dedi, önemli olan duvar, yer değil.
Avucunu yüzeyde dolaştırıp akıl yürütmeye devam etti. Bu bulmacayı çözerken zekalarının böyle eşleşmesi ona büyük keyif veriyordu.
Sabah yıldızını temsil eden taş bu yüzden aradığın şeyi taşta bulacak.
Parmakları duvarda derin bir çukur bulunca sözü yarıda kaldı. Çukur bel seviyesindeydi, doğal görünüyordu. Gölgeli karanlıkta gözden kaçırmak çok kolaydı. İşaret parmağı çukura tamamen girdi.
Safiye yanına geldi. Buldun.
Anahtarı getir. Safiye gidip demir mızrağı aldı. Omaha parmağını çıkarıp mızrağın ucunu deliğe sokmak için Safiye'ye yardım etti. Duvar eğimli olduğu için zor bir işti. Ama mızrak yerine giriyor, gittikçe derine iniyordu. Mızrağın tamamı çukura girmiş, geride bir tek büst kalmıştı. Büst duvarda bir insan başı gibi duruyordu.
Safiye büstü biraz daha oynattı. Duvarın burada nasıl içerlek olduğunu görüyor musun? Elmacık kemiğine uyuyor.
Büstü çevirip bastırdı.
Mükemmel uydu.
Safiye geri çekildi.
Kilidi uyan bir anahtar gibi.
Demir kraliçemizin nereye baktığına bak şimdi de.
Safiye onun bakışını takip etti. Ay duvarına.
Şimdi sıra kalpte dedi Omaha. Güneş duvarına mı, ay duvarına mı ait?
Ben güneş duvarı derim. Ay bölgenin önde gelen tanrısıdır. Yumuşak ışığı, serin rüzgarlar ve sabah çiği getirir. Bence şimdi arayacağımız şey son anahtar ya da ipucu o duvarla ilgili olacak.
Omaha kuzey duvarına yaklaştı. Yani kalp bu duvara ait. Güneş, huysuz kraliçe.
Safiye esere baktı. Demir kalpli bir tanrıça.
Omaha kalbi havaya kaldırdı. Koyabileceği yalnızca tek bir yer vardı. Kuzey duvarının yüzeyindeki küçük pencere. Ama kalbi oraya yerleştirmeden önce ayak uçlarına kalkıp pencerenin pervazını kontrol etti.
Burada belli belirsiz girintiler var, duvardaki gibi.
Kalbin yuvası,
anahtar ve kilit.
Demir kalbin yüzeyiyle kum taşındaki girintiyi birbirine uydurmak için kalbi biraz döndürmesi gerekti. Ama sonunda yerleştirebildi. Kalp dik duruyordu. Tütsülü ucu ay duvarını işaret ediyordu.
Tamam, bunun önemli bir duvar olduğunu söyleyebiliriz dedi ama şimdi ne olacak?
Safiye ellerini son duvarda gezdirdi.
Burada bir şey yok.
Omaha yavaşça bir daire çizdi. Karanlıkta görebildiğimiz bir şey yok.
Safiye ona baktı. Işık, bütün gök cisimleri aydınlıktır. Güneş parlar, sabah yıldızı parlar.
Omaha gözlerini kıstı. Ama neyin üstüne parlar?
Safiye geri çekildi. Duvarın kaba yüzeyini, çukurlu ay manzarasını görebiliyordu. Fenerler diye mırıldandı.
Yerden birer fener aldılar. Safiye büstün yanında durdu. Omaha da penceredeki kalbin.
İşte ışık geliyor.
Omaha feneri başının üstüne kaldırarak ışığını pencereden güneş giriyormuş gibi bir açıyla yansıttı.
Güneş yüksek pencereden giriyor.
Sabah yıldızı ufukta alçakta parlar dedi Safiye.
Büstün yanına diz çöküp ışığını büstün baktığı yere doğrulttu. Omaha üzerine iki farklı açıdan ışık gelen ay duvarına baktı.
Duvarın kusurları yüzünden gölgeler ve çukurlar görünüyordu. Bu gölgelerle duvarda bir şekil oluşmuştu.
Omaha gözlerini kıstı.
Bir deve başına benziyor ya da bir inek başına.
Boğa. Safiye Omaha'ya baktı. Gözleri parlak kor gibiydi. Sada, ay tanrısı, boğa olarak tasvir edilir. Çünkü hayvanın boynuzları ay biçimindedir.
Omaha gölgeleri inceledi.
Ama boğanın boynuzları nerede?
Duvardaki hayvanın kulaklarının arasında bir şey yoktu. Safiye erzakları işaret etti.
Ben feneri tutarken sen şunu getir.
Omaha fenerini pencereye bıraktı. Aletlerin yanına gidip tüfeğe benzeyen ama bir ucunda uydu çanağı gibi bir yuvarlak olan aleti aldı. Painter'dan bunu getirmesini özellikle istemişti. Nasıl çalıştığını görmek için sabırsızlanıyordu. Omaha aleti ona verip Safiye'nin fenerini devraldı. Safiye odanın ortasına gidip lazer kazıcıyı doğrulttu. Duvarda daire biçiminde kırmızı bir ışık belirdi. Gölge boğanın üstüne kulaklarının arasına nişan aldı. Aletin tetiğini çekti. Kırmızı ışık döndü ve lazer enerjisi kristal yapıyı titreştirirken kum taşı parçalanmaya başladı. Kum ve toz uçuştu. Ayrıca daha parlak taneciklerdi. Kırmızı metal parçacıkları.
Demir talaşlar diye düşündü Omaha. Metal dedektörün neden sürekli öttüğünü anlayarak.
Bu bulmacanın mimarı demir talaşlarını kayadaki kumla birleştirmişti. Duvardaki ışık bir kasırga gibi hareket ediyor, kum taşını yumuşak toprakmış gibi oyuyordu. Omaha fenerini sabit tutarak seyretmeye devam etti. Yavaş yavaş taşın arasından daha büyük bir parıltı kendini gösterdi. Demir yığını.
Safiye çalışmaya devam ederek lazeri aşağı yukarı oynattı. Birkaç dakika içinde gölgeli imajın tepesinde boynuzlar belirdi.
Kesinlikle bir boğa diye onayladı Omaha.
Sada diye mırıldandı Safiye silahını indirerek. Ay!
Safiye gidip gerçek olduklarına emin olmak istercesine gömülü boynuzlara dokundu. Bu temasla mavi kıvılcımlar etrafa saçıldı.
Ah!
İyi misin?
Evet dedi Safiye parmaklarını sallayarak. Yalnızca statik şok.
Yine de bir adım geriye gidip duvardaki boynuzları inceledi. Kayada çıkıntı yapan boynuzlar tam bir hilal biçimindeydi. Meydana gelen kum ve toz çatıdaki delikten tam aşağıya esen rüzgarda dönüp duruyordu. Omaha yukarı baktı. Deliğin üstündeki gökyüzü karanlıktı. Ama daha da karanlık bir şey havayı karıştırıyor, aşağıya doğru alçalıyordu. Aniden bir ışık yayıldı. Ah, hayır!
10.47
Safiye belinden tutulup yana yatırıldığını hissetti. Omaha onu eğimli taşların altındaki gölgelere sürükledi.
Sen ne yapı?
Safiye sözlerini bitiremeden bir ışık huzmesi tepedeki delikten girdi. Odanın içine bir ışık sütunu halinde dikildi.
Helikopter diye bağırdı Omaha.
Safiye fırtınanın gürültüsü arasında belli belirsiz pervane sesini şimdi duyuyordu.
Omaha onu sıkıca tuttu.
Cassandra.
Yoğun ışık uzaklaşırken helikopterin sesi hala duyuluyordu. Hala oradaydı, fırtınanın içinde aramaya devam ediyordu. Safiye Omaha'nın yanına çömeldi. Işık gidince içerisi karanlıklaştı.
Painter'a haber vermem gerek dedi Safiye.
Motorola telsize doğru süründü. Parmakları telsize dokunur dokunmaz yeni bir elektrik şoku onu arı sokmuş gibi yaktı. Elini hızla geri çekti. Statik elektrikteki artışı ancak şimdi fark ediyordu. Derisinde karıncalar gibi süründüğünü hissedebiliyordu. Omaha'ya bakarken saçları kıvılcımlarla çatırdıyordu.
Safiye buraya gel.
Omaha'nın gözleri irileşmişti. Gölgede kalarak Safiye'ye doğru gitti. Dikkati helikopterin üstünde değil, odanın ortasındaydı.
Safiye de ona katıldı. Omaha onun elini tutup ikisine birden şok verdi, saçları titredi.
Odanın ortasında helikopterin ışığının düşmüş olduğu yerde mavimsi bir parıltı vardı. Kenarları hayalet gibi titriyor, havada dolaşıyordu. Her nefesle birleşiyor, içe doğru dönüyordu.
Statik elektrik dedi Omaha. Anahtarlara bak.
Üç eser, kalp, büst ve boynuzlar donuk kırmızı renkle parlıyordu.
Havadaki elektriği çekiyorlar. Yukarıdaki fırtınadaki statik akım için paratoner gibi davranıyor. Anahtarlara güç yüklüyorlar.
Mavimsi ışık odanın ortasında büyüyerek parlak bir bulut oluşturdu. Bulut kendi rüzgarıyla hareket edip çalkalanıyordu. Anahtarlar daha da parlamaya başlamıştı, hava çatır diyordu. Akımın izleri pelerinin veya örtünün her katında ışıldıyordu. Safiye bu görüntüyle hayretler içinde kaldı. Kum taşı bir yalıtkandı. Boynuzları taşın içinden kurtarmak, üç arasında devreyi tamamlamış olmalıydı. Ve o da manyetik bir şişe görevi görüyor, enerjiyi içeriye hapsediyordu. ''Buradan hemen çıkmalıyız.'' dedi Omaha ısrarcı bir şekilde. Safiye büyülenmiş gibi bakmaya devam ediyordu. Bin yıl önce harekete geçmiş bir manzaraya tanık oluyorlardı. Oradan nasıl ayrılabilirlerdi? Omaha onu dirseğinden tutup parmaklarını tenine bastırdı. ''Saf, anahtarlar, müzedeki demir deve gibiler, şimdi de yıldırım küresi oluşuyor.'' Safiye British Museum'da çekilen video görüntülerini hatırladı. Meteorun kırmızı parıltısı, yıldırım küresinin mavi bulutu. Omaha haklıydı. ''Galiba az önce bir bombayı aktive ettik.'' dedi Omaha. Safiye'yi kaldırıp merdivenlere doğru itti. ''Ve şimdi patlamak üzere.'' Safiye ayağını ilk basamağa koyar koymaz dünya kör edici bir parıltıyla aydınlandı. Safiye farlara yakalanan bir geyik gibi olduğu yerde kaldı. Helikopter geri dönmüş tam üstlerinde asılı duruyordu. Ölüm yukarıda bekliyordu ama aşağısı da bir o kadar ölümcüldü.
39. Ayrımın sonu. Sayfa 510.